Ayrım 12, sayfa 176-27. Aşağı yukarı 6'ya çeyrek kala Irlandalı beni koğuşa götürdü. Düşkünler evine ait arazinin bir köşesinde kasvetli, kararmış, sarı boyalı bir tuğla yapıydı. Dar ve parmaklıklı pencereleriyle, kendisini sokaktan ayıran yüksek duvarıyla, demir kapılarıyla daha çok bir hapishaneyi andırıyordu. Kapının açılmasını bekleyen partal giysili adamlar şimdiden uzun bir kuyruk oluşturmuşlardı. Her çeşit ve her yaştan kimse vardı. En gençleri 16 yaşlarında tüysüz bir delikanlıydı. En yaşlıları iki büklüm olmuş dişsiz 75'lik bir canlı cenazeydi. Bir bölümü kaşarlanmış uzak yol tepicileri, derduşlar oluşuyordu. Ellerindeki sopadan, kapkacaktan, yol tozundan, kararmış yüzlerinden anlaşılıyordu. Bir bölümü boşta kalmış fabrika işçisiydi. Tarım işçileri de vardı. Yakalı, kravatlı bir memur. İki tane de geri zekalı oldukları açıkça belli olan, öyle topluca orada beklerlerken bakıldığında tiksindirici bir görünüm yaratıyorlardı. Kötü ya da tehlikeli değil ama her türlü incelikten uzak döküntü bir kalabalık oluşturuyorlardı. Hemen hepsi paçavralar içindeydi ve beslenmedikleri açıkça belliydi. Yine de dostça davranıyorlardı. Bana tütün ikram eden çok oldu. Yani sigara izmariti demek istiyorum. Duvara yaslanmış sigara içiyorduk. Berduşlar son zamanlarda kaldıkları koğuşları anlatmaya başlamışlardı. Dediklerine göre hepsi değilmiş. Her birinin kendine özgü iyi ve kötü yanları varmış. Yollara düşenin bunları bilmesi yararlı olurmuş. Bu işlerde sakal ağartmış biri İngiltere'nin her bekar koğuşu hakkında bilgi verebiliyordu. A'dakinde sigara içebiliyorsun. Fakat yatakların olduğu yerde tahta kurusu var. B'dekinde yataklar rahat ama kapıcı domuzun biri. C'de öğleden önce kabul ediyorlar da çayları içilecek gibi değil. D'de görevliler varsa paranı çalıyorlar ve bu. Yaya olarak birbirine bir gün uzaklıkta koğuşlardan oluşan tam bir şebeke vardı. Ve bunları birbirine bağlayan yolları iyi biliyorlardı. Dediklerine göre Bernard St. Albans yolu en iyisiymiş. Billericay ve Shelmosford'dan kaçınmamı söylediler. Kentteki bir de Hill de onlardan farksızmış. Shelsa'daki koğuşa İngiltere'nin en lüksü diyorlardı. Orayı öven bir battaniyenin bekar bir koğuşu değil de hapishane battaniyesine benzediğini anlatıyorlardı. Berduşlar yazın epeyce uzaklara dağılıyorlar. Kışınsa ellerinden geldiğince küçük bir çemberin içinde ve büyük kentlerin dolaylarında toplanıyorlarmış. Oralar daha sıcak oluyormuş ve yardım daha fazlaymış. Fakat devamlı hareket etmek zorundaydılar. Çünkü bir ay içinde aynı koğuşa ya da Londra içinde herhangi iki koğuşa almıyorlardı. Yakalanırlarsa cezası bir hafta hapisti. Saat 6'yı biraz geçe kapılar açıldı. Tek kişilik sıraya girdik. Avluda bir yazıhane vardı. Bir görevli adlarımızı, işlerimizi ve yaşlarımızı bir deftere kaydediyordu. Nereden gelip nereye gittiğimiz de yazılıyordu. Bu sonuncu işlem berduşların hareketini denetlemek içinmiş. Ben meslekhanesine ressam dedim. Bir zamanlar sulu boya çalışmıştım. Kim çalışmamıştır ki? Görevli ayrıca paramız var mı diye de sordu. Herkes hayır dedi. 8 peniden fazla parayla yoksul konuk evine girmek yasakmış. O tutarın altındaki bir parayı da ne kadar olursa olsun kapıya bırakmak gerekiyordu. Fakat berduşların paralarını saklamaları adetti. Sıkı sıkıya bir kumaşa bağladılar mı şıngırtı çıkmıyordu. Genellikle parayı her berduşun yanında bulunan çay şeker kesesine ya da kağıtlarının arasına koyuyorlardı. Kağıtlar kutsal sayılır, hiçbir zaman aranmazdı. Yazıhanede kaydımız yapıldıktan sonra başka bir görevli tarafından konuk evinin içine götürüldük. Bu adama berduş çavuşu diyorlardı. Görevi orada çalışanları denetlemekmiş. Genellikle de düşkünler evinden gelme biri olurmuş. Çavuşun yanında bağırıp çağıran kaba bir kapıcı bizi sığır güder gibi itip kakıyordu. Konuk evinde bir yıkanılacak, bir de el yıkanacak yer vardı. Gerisi iki dizi uzun taştan hücreydi. Belki toplam 100 hücre vardı. Çıplak taştan ve bembeyaz kireç badanalı olduğu için insana ister istemez temizmiş gibi geliyordu. Bir de bir şey kokuyordu. Bilmeden ne olduğunu kestirebildim. Sıvı sabundu. İnsana itici gelen soğuk bir sıvı sabun. Tuvalet kokusu, hapishanemsi bir koku. Kapıcı bizi geçide doldurdu. Sonra banyoya altışar altışar gelmemiz gerektiğini, çünkü yıkanmadan önce üzerimizin arınacağını söyledi. Arama para ve tütün aramasıydı. Rompton sigara içilebilen yerlerden olduğu için bir kez içeri kaçırabildin mi içebiliyordun. Fakat üzerinde bulurlarsa el koyuyorlardı. Kaşarlanmışlar, kapıcının hiçbir zaman diz kapaklarından aşağısını aramadığını bize söylemişti. Biz de hepimiz içeri girmeden önce tütünlerimizi potinlerimizin konçularına saklamıştık. Daha sonra soyunurken ceketlerimizin içine sıkıştırıverdik. Onları yastık niyetine kullanmamız için yanımıza almamıza bir şey demiyorlardı. Hamamda karşılaştığımız görüntü son derece iticiydi. 50 tane pis ve çırılçıplak erkek, 20 kadem kare bir yeri tıklım tıklım doldurmuştu. Hepimiz için topu topu 2 tane banyo teknesi ve duvara çakılı 2 tane daracık havlu merdanesi vardı. Kirli ayaklardan çıkan o kokuyu hiç unutmayacağım. Oradakilerin yarısında nazı gerçekten yıkandı. Sıcak suyun insanın direncini azalttığını söylediklerini duydum. Fakat hepsi yüzünü, ayaklarını ve ayak parmaklarının arasındaki o iğrenç yağı, kir yastıkçıklarını yıkadı. Temiz su yalnız tümüyle yıkananlara veriliyordu. Birçok kişi başkalarının ayaklarını yıkadıkları suyu kullanmak zorunda kalıyordu. Kapıcı bizi itip kakıyor, ağırdan alanlara kötü şeyler söylüyordu. Benim banyo sıram geldiğinde çok kirli olan tekneyi çalkalamak için izin istedim. Kes sesini, yıkanmana bak. Tam başka bir şey söylemedi. Bu ilişkinin nasıl olacağını belli etti. Bir daha ağzımı açmadım. Yıkanma işi bitince kapıcı giysilerimizi çıkınlar halinde bağladı ve bize düşkünler evi giysileri dağıttı. Gri, pamuklu, pek temize benzemeyen gömlekler. Eteği kısaltılmış gecelik gibi bir şeyler. Hiç vakit geçirmeden hücrelerimize gönderdiler. Sonra çavuşla kapıcı ana binadan yemeklerimizi getirdiler. Adam başına üzerine margarin sürülmüş 250 gram kupkuru ekmek. Teneke maşrapada yarım litre şekersiz kakao. Yerlere oturup 5 dakikada gövdeye indirdik. Saat 7 dolaylarında hücre kapıları üstümüzden kilitlendi. Sabah 8'e kadar öyle kalacaktı. Hücreler 2 kişilikti. İsteyen arkadaşıyla kalabiliyordu. Benim arkadaşım olmadığı için başka bir yalnız adamla birlikteydim. Sıska, kavruk yüzlü, gözleri hafif şaşı gibiydi. Taş hücre 8'e 5 kadem bir yerdi. Tavanı 8 kadem vardı. Penceresi tavana yakın bir yerdeydi. Ve parmaklıklıydı. Kapıda tıpkı hapishane hücrelerindeki gibi bir gözetleme deliği vardı. Hücremizde 6 battaniye, bir oturaktan başka bir şey yoktu. Bir sıcak su borusu geçiyordu. Ne olduğunu iyice kestiremeden bir şeyin eksikliğini hissedip gözlerimle arandım. Sonra birden kafama dank etti. Ama diye bağırdım. Yataklar nerede? Yataklar mı dedi öteki adam. Şaşırmıştı. Yatak olmaz ki. Ne bekliyordun? Burası yerde oyunan konuk evlerinden. Tanrım, sen daha alışmamışsın öyle mi? Anlaşılan yatak olmaması bu konuk evlerinde olağan bir durumdu. Paltolarımızı dürüp sıcak su borusuna dayadık ve elimizden geldiğince rahatlamaya çalıştık. İğrenç bir havasızlık vardı. Fakat tüm battaniyelerimizi altımıza serdirecek kadar da sıcak değildi. Öyle ki ancak bir tanesini yerin sertliğini gidermek için kullanıyorduk. Birbirimizden ancak 30 santim kadar uzaktaydık. Birimiz ötekinin soluğunu yüzünde duyuyordu. Ne zaman içimiz geçse çıplak kollarımız, bacaklarımız hep birbirine değiyordu. Bir yandan bir yana kıpırdayıp yanındakini rahatsız ediyorsun ama kendine bir yararı da olmuyor. Çünkü nereye dönsen önce bir uyuşmuşluk duyuyorsun. Sonra battaniyenin altından yerin katılığı adam akıllı canımı acıtıyor. Uyuyabiliyorsun ama 10 dakikadan çok değil. Gece yarısı sularıydı. Öteki adam eşcinsel girişimlerde bulunmaya başladı. Kapısı kilitli, kapkaranlık bir yerde, çok tatsız durum. Herif çelimsiz biriydi. Kolayca önleyebildim ama elbette ondan sonra uyuyabilirsen uyu. Gecenin geri kalan bölümünde uyanıktık. Sigara içip konuştuk durduk. Adam bana yaşamını anlattı. Tesisatçıymış ama 3 yıldır işsizmiş. İşini kaybeder kaybetmez karısı bunu bırakıvermiş. Kadınlardan bu kadar uzun süre uzakta kalınca da adeta nasıl bir şey olduklarını unutmuş. Dediğine göre uzun süre evsiz barksız kalıp yollara düşmüşler de eşcinsellik sık görülürmüş. Kapıcı saat 8'de gelerek sıra sıra kapılarımızı açtı. Açarken de herkes dışarı diye bağırıyordu. Kapıların açılmasıyla kapalı pis yerlere özgü o koku da yayılıyordu. Birdenbire koridor gri gömlekli perişan adamlarla doluvermişti. Herkes elinde bir oturak hamama doğru seyirtiyordu. Gördük ki sabahleyin hepimiz için tek bir tekne ayrılmış. Ben önüne vardığımda 20 tane berduş yüzünü yıkamıştı onun içinde. Suyun üzerinde yüzen kapkara kir katmanına bir baktım, yüzümü yıkamadan uzaklaştım. Bundan sonra bir akşam önceki yemeğin eşi bir kahvaltı verdiler. Giysilerimizi geri aldık, çalışmak üzere avluya çıkmamızı söylediler. Yapacağımız iş düşkünler evinin mutfağı için patates soymaktı. Fakat bunu doktor gelip de bizleri muayene edinceye kadar bir süre oyalamak için yaptırıyorlardı. Berduşların çoğu açık açık hiçbir şey yapmadan vakit öldürdü. Doktor saat 9'larında geldi. Hücrelerimize girip soyunmamız söylendi. Koridorda doktorun vizitesini bekleyecekmişiz. Çıplak ve titrer halde koridorda dizildik. İnsan doğrudan görmeyince o çiğ sabah ışığında ne zavallı ne acınası bir sokak köpekleri topluluğu olduğumuzu gözünün önünde canlandıramaz. Bir sokak serserisinin giysileri pek berbat şeylerdir ama yine de daha kötü şeyleri gizlemeye yarar. Berduş'un hiçbir şeyle katışmamış gerçek durumunu tanımak için onu çırılçıplak görmek gerekir. Düz tabanlar, boş göbekler, içine göçmüş göğüs kafesleri, sarkık kaslar, fiziksel aksaklık adına ne ararsan bulunur. Hemen herkes beslenme sınırının altındaydı. Bir kısmı açıkça hasta. İki kişi fıtık bağı takıyordu. O 75'lik mumya görünüşlüğe gelince gün boyu nasıl yürüdüğünü insanın aklı almıyordu. Uykusuz geçen bir gecenin çizgilerini taşıyan, tıraşsız çehrelerimize bakan biri bizi bir hafta gece gündüz içtikten sonra ayılmaya yeni başlayan kişiler sanırdı. Muayene sadece çiçek hastalığı var mı yok mu diye yapılıyormuş. Genel durumumuzla ilgilendikleri yoktu. Genç bir tıp öğrencisi bir yandan sigarasını tüttürerek hızlı hızlı aramızdan geçip bizleri süzdü. Kimseye iyi misin, hasta mısın diye de sormadı. Hücre arkadaşım soyunurken göğsünün kırmızı lekelerle kaplı olduğunu görmüş ve geceyi ondan 2 karış ötede geçirdiğim için çiçek olabileceğini düşünüp korkuya kapılmıştım. Fakat doktor lekelere bakıp yetersiz beslenmeden kaynaklandığını söyledi. Muayeneden sonra giyindik. Bizleri avluya gönderdiler. Orada kapıcı adlarımızı okudu. Yazıhaneye bıraktığımız öteberi varsa onları geri verdi. Yemek kuponları dağıttı. Kuponlar 6'şar penilikti. Bir gece önce hangi karayolunun adını vermişsek o yolun üzerindeki kahvelerde geçerliydi. Berduşların epeyce bir bölümünün okuma bilmediğini görüp şaşırdım. Kuponlarını bana ve benim gibi mürekkep yalamışlara okutmak zorunda kalıyorlardı. Kapılar açıldı, hemen dağıldık. Kenar mahallede bir arka sokakta olsak da yatakhanenin kapalı pislik kokusu sinmiş havasından sonra dışarısı ne güzel kokuyordu. Artık bir arkadaşım vardı çünkü patates soyarken Pat Jack adında bir İskoçyalı ile tanışmıştım. Temiz ve efendi görünümlü, üzgün yüzlü bir adamdı. Edward'daki konuk evine gidiyordu. Birlikte gitmemizi önerdi. Öğleden sonra 3'te orada olacak gibi yola koyulduk. 12 mil yürüyecektik. Fakat Londra'nın ıssız kenar kesimlerinde yolumuzu kaybettiğimiz için 14 mil yürümek zorunda kaldık. Yemek kuponlarımız Ilford'da bir kahvehane içindi. Oraya vardığımızda hizmet eden fındıkçı kız kuponlarımızı görünce berduş olduğumuzu anlayıp bize tepeden bakarak başını çevirdi ve uzun bir süre bize yiyeceğimizi vermedi. Sonunda iki büyük çay ile 4 dilim ekmek ve biraz salça getirip başımıza atar gibi masaya koydu. Getirdikleri 8 penilik yiyecekti. Anlaşıldı ki o dükkan berduşlara her kupon üzerinden 2 peni kadar bir kazık atıyormuş. Ellerinde para değil de kupon olduğu için onlar da ne karşı koyabiliyor ne de başka yere gidebiliyorlarmış. 28. Paddy ondan sonraki 15 gün boyunca yol ve oda arkadaşım ve yakından tanıdığım ilk berduş olduğu için onu anlatmak istiyorum. Herhalde türünün örneği bir berduştu ve İngiltere'de onun gibi 10 binlerce yersiz yurtsuz vardır. Uzunca boylu, 30-35 yaşlarındaydı. Kırlaşmaya yüz tutmuş sarı saçları vardı. Açık mavi gözlüydü. Yüz çizgileri düzgündü ama teni hep ekmek, margarin yemekten ötürü griye çalar bir renk almıştı. Berduşların çoğundan daha iyi giyimliydi. Üzerinde tweed bir av ceketi ile smokin altında giyilecek bir parlak şeridi, hala çıkmamış bir pantolon vardı. Şeridi yitirmekte olduğu, saygınlığının bir belirtisi olarak gördüğü belliydi. Ona dikkat ediyor, sökülürse dikiyordu. Genel görümünde titizdi. Yanında bir usturayla bir diş fırçası taşıyordu. Onları satmayacakmış. Halbuki kağıtlarını, hatta çakısını bile satalı çok oluyormuş. Bunlara karşı yine de insan 100 metre öteden görse, yersiz yurtsuzlardan olduğunu anlardı. Ayaklarını sürüyerek, omuzlarını öne çıkarıp sırtını kamburlaştırarak yürümesinde çok zavallı bir yanı vardı. Onu yürürken gören, tokat atmaktan çok tokat yiyecek biri olduğunu hemen sezerdi. İrlanda'da büyümüş, savaşta 2 yıl askerlik yapmış, sonra bir metal cilalama atölyesinde çalışmıştı. 2 yıl önce de işini yitirmişti. Berduş olmaktan çok büyük bir utanç duyuyordu ama berduşların tüm niteliklerini almıştı. Durmadan kaldırımları gözden geçirir, tek bir sigara izmaritini, hatta boş bir sigara paketini atlamazdı. Çünkü paketteki ince kağıdı sigara sarmakta kullanacaktı. Edbury'ye giderken yolumuzun üzerinde kaldırımda gazeteye sarılı bir paket gördü. Hemen atıldı. Pakette koyun etinden yapılmış 2 tane sandviç varmış. Kenarlarından ısırılmıştı. Benimle bölüşmek için ısrar etti. Hiçbir otomatik makinenin önünden düğmesine basmadan geçmezdi. Dediğine göre bazen makine bozuk olur ve düğmesine basarsan içindeki bozuk paraları dışarı boşaltıverirmiş. Yine de suç işlemeye eğilimi yoktu. Rompton'un dış mahallelerinden geçerken bir kapı eşiğinde bir şişe süt gördü. Herhalde biri unutmuş olacaktı. Durdu, iştahla şişeye bakıyordu. Tanrım dedi, ziyan olacak iyi süt, birisi yürütüverir, hem kolayca yürütür. Kendisinin yürütmeyi düşündüğünü görüyordum. Sokağın bir ucunda, o bir ucuna baktı. Sadece konutlar bulunan sakin bir sokaktı. Görünürde kimse yoktu. Paddy süt şişesine iştahla bakıyordu. Birden üzüntülü, zavallı yüzünü çevirdi ve dertli dertli, bırakalım daha iyi dedi. Hırsızlıktan yarar gelmez. Tanrı'ya şükür şimdiye kadar bir şey çalmadım. Onu böyle namuslu kılan açlığın verdiği korkuydu. Midesine 2-3 kez doğru dürüst yemek girmiş olsaydı süt çalmaya kalkabilirdi. Paddy'nin 2 tane konuşma konusu vardı. Berduş olmanın utancı, düşkünlüğü ve bedava bir yemek bulmanın en iyi yolu, yollar boyu yürüyüşümüzde hep o sızıldanan İrlandalı sesiyle şöyle yakınan bir monolog tutturmuştu. Yollara düşmek cehennem azabı değil mi? O berbat konuk evlerinde kalmak insanın nasıl da gücüne gidiyor. Ama başka ne yapılabilir ki? 2 aydır mideme doğru belli bir yemek girmedi. Kunduralarım dökülüyor. Ah ah, şu Edbury'ye varmadan yolumuzun üzerindeki cemaat evlerinden birinde bir çay içebilsek. Çoğu zaman pek güzel olur oralardaki çaylar. Din olmasa insan ne yapar acaba? Ben o cemaat evlerinde çay içmişimdir. Babstead'lerde, İngiltere Kilisesi tekkelerinde, birçok yerde kendim Katolik mezhebindenim. Yani işte aşağı yukarı 17 yıldan beri günah çıkardığım yok ya, ama yine de din duygumu yitirmedim. Cemaat evlerinde çayı hep iyi demlerler. Ve bu ve bu. Tüm gün böyle konuşurdu. Hemen hiç susmazdı. Bilgisizliği sınırsızdı. İnsanı afallatacak kertedeydi. Örneğin bir kez bana Napolyon'un İsa'dan önce mi sonra mı yaşadığını sormuştu. Bir günde bir kitapçı vitrininin önündeydik. Ben kitaplara bakıyordum. Kitaplardan birinin üzerinde Of the Imitation of Christ dipnot 15. yüzyıldan kalma aslı Latince olan ve yazarı kesin bilinmeyen bir din kitabı dipnot bitti. Başlığını okuyunca dine küfrediyorlarmış gibi pek şaşırdı. Öfkeyle ne demeye İsa peygamberi taklit edeceklermiş diye sordu. Okuma biliyordu ama kitaplara karşı bir çeşit tiksinti duyuyordu. Rompton'dan Edbury'ye giderken yolumuzun üzerinde bir halk kitaplığına girdim. Her ne kadar pedi bir şey okumak istemiyorsa da bacaklarını dinlendirsin diye onu da içeriye çağırdım. Kaldırımda beklemeyi yeğliyormuş. Hayır dedi. O baş belası basılı şeyler midemi bulandırır benim. Berduşların çoğu gibi kibrit kokusunda pek pintiydi. Kendisini tanıdığımda bir kutu kibriti vardı ama bir kez bile kibrit çaktığını görmedim. Ne zaman bir kibrit çaksam bana savurganlık ediyorum diye bir alay laf ederdi. Yöntemi yabancılardan ateş demekti. Bazen kibrit çakmaktansa yakacağı sigarayı yarım saat beklettiği olurdu. Karakterinin en baskın yönü sızlanmaydı. Talihinin kötü olduğu düşüncesi bir an bile yakasını bırakmıyordu. Uzun süre bir şey söylemeyip birden hiç yeri değilken sanki dünyada başka konu kalmamış gibi insanın giysilerinin partallaşması ne kötü şey değil mi ya da konuk evindeki çay da çay değil bulaşık suyu deyiverirdi. Durumu ondan daha iyi olan herkes hakkında sinsi bir imrenme duygusu içini kurt gibi kemirirdi. Zenginler hakkında değil, onlar erişemeyeceği kadar uzaktaydı. Çalışan insanlara karşı böyle bir duygusu vardı. Çalışan yaşlı birini görse acı acı şu ihtiyara bak derdi. Güçlü kuvvetlilerin işini ellerinden alıyor. Ya da yeni yetme birisiyle. İşte ekmeğimizi çalanlar bu piç kuruları. Tüm yabancılar onun için pis Akdenizlilerdi. Çünkü ona göre işsizliğin sorumlusu yabancılardı. Kadınlara özlemle kin arası bir duygu ile bakardı. Genç ve hoş kadınlar düşüncelerine giremeyecek kadar yüksekteydiler. Fakat sokak kadınlarını görünce ağzı sulanırdı. Dudakları kıpkırmızı iki yaşlı sokak kadını geçmesin. İştahla döner bakar, şekerci dükkanının önünde duran bir çocuk gibi orospular diye mırıldanırdı. Bir gün bir kadınla birlikte olmayalı 2 yıl geçtiğini söylemişti. Yani işini yitirdiğinden beri bir kadınla birlikte olmamıştı. Bir erkeğin sokak kadınlarından daha yukarısını amaçlayabildiğini unutmuştu. Kişiliği berduşlara özgüydü. Aşağılık, kıskanç, çakal kişiliği yine de iyi bir adamcağızdı. Cömertti. Birçok kez elindeki son ekmek kabuğunu benimle paylaştı. Birkaç ay iyi beslense belki çalışabilirdi. Fakat 2 yıl midesine ekmekle margarinden başka bir şey girmemişti. Yeteneklerinin düzeyini umutsuzca düşürmüştü. Gerçekte yiyecek olmayan bu yiyecek taklitleriyle yaşamaktan kendi beyni ve vücudu da aşağılık bir maddeye dönüşmüştü. İnsanlığını yok eden şey onun doğarken getirdiği bir kötülük değil, kötü beslenmesiydi. 29. Edbury'ye giderken Paddy ile kendisinden para alabileceğimden emin bulunduğum bir arkadaşım olduğunu söyledim. Ve bir gece daha konuk evinde geçirmektense doğrudan doğruya Londra'ya gitmeyi önerdim. Fakat Paddy daha önce Edbury'ye hiç kalmamıştı. Bir berduştan beklenecek tepkiyi gösterdi. Bedava geceleme olanağına kıyamıyordu. Ertesi sabah Londra'ya gitmeye karar verdik. Benim topu topu yarım peni param kalmıştı. Ama Pedi'de 2 şilin vardı. Bununla 2 yatak ve birkaç fincan çay sağlayabilirdik. Edbury konuk evi Rompton'dakinden pek farklı değildi. En kötü tarafı ise tüm tütüne girişte el konulmasıydı. Baştan uyardılar. Sigara içerken yakalanan o an kapı dışarı ediliyordu. Konuk evinde sigara içen berduşlar hakkında serserilik yasası uyarınca dava açılabiliyordu. Aslında berduşlar aleyhinde hemen her konuda dava açılabiliyordu. Fakat genellikle ilgili makamlar dava açmaktansa dik kafalı adamları kapı dışarı etmeyi yeğliyorlardı. Yapacak bir şey yoktu. Hücreler epeyce rahattı. İkimiz bir hücrede uyuduk. Birimiz aşağıda, birbirimiz yukarıda. Yani birimiz tahta bir ranzada, birimiz yerde. Kirli fakat bitsiz ot çilteler ve bol bol battaniye vardı. Yiyecek Rompton'dakinin aynıydı. Yalnız kakao yerine çay verdiler. Berduş çavuşu herhalde izinsiz olarak maşrapası yarım peniden çay sattığı için sabahleyin bir çay daha içilebiliyordu. Öğle yemeği olarak yanımıza kumanya verdiler. Adam başına büyükçe bir ekmek parçasıyla peynir. Londra'ya vardığımızda konuk evlerinin açılmasına daha 8 saat vardı. Şaşılacak şey, insanın zamanında dikkat etmediği ne kadar çok şey oluyormuş. Londra'ya o kadar çok kez gitmiştim ama o kentin en kötü yanlarından birini o güne kadar fark etmemiştim. Meğer Londra'da bir yerde oturmak bile parayla mümkünmüş. Paris'te paranız yoksa, boş bir tahta sıra bulamadınızsa kaldırıma oturabilirsiniz. Londra'da kaldırıma oturanın başına neler gelebileceğini ise Tanrı bilir. Belki de hapse yollarlar adamı. Saat 4 olduğunda biz ikimiz 5 saattir ayaktaydık. Tabanlarımız taşların sertliğinden ateş gibi yanıyordu. Kumanyamızı konuk evinden çıkar çıkmaz yediğimizden karnımız acıkmıştı. Tütünüm bitmişti. Bu pedi için o kadar önemli değildi. Çünkü o yerlerden izmarit toplayıp içiyordu. 2 kez kiliseye girmeye çalıştık ama kapıları kilitliydi. Sonra bir halk kitaplığını deneyelim dedik. Orada da oturacak yer yokmuş. Pedi son ümit olarak Rowton evine gitmemizi önerdi. Kural olarak saat 7'den önce içeri almazlardı ama fark edilmeden içeri süzülebilirdik. Görkemli antreden girdik. Zaten Rowton evleri pek görkemlidir. Yabancılığı üstümüze almadan orada kalan kişiler gibi görünmeye çalışarak ilerledik. O an antrede duvara dayanmış bir adam, aksi yüzlü bir herif, herhalde yetkisi olan biri, yolumuzu kesiverdi. ''Siz ahbaplar, dün gece burada mı kaldınız?'' ''Hayır, o halde dışarı.'' dediğini yaptı ve 2 saat daha sokağın köşesinde ayakta bekledik. Çok tatsız bir şeydi ama bana bir daha aylağın biri deyimini kullandırmamayı öğretti. Bu da bir kazançtı. Saat 6'da selamet ordusunun konuk evine gittik. Saat 7'ye kadar yatak için kaydolamazmışız. Ayrıca da boş yatak olup olmadığı belli değildi. Fakat bize birader diyen bir görevli 2 fincan çay parası vermemiz koşuluyla bizi içeri aldı. Ana salon kireç badanalı koskocaman bir boşluktu. İnsanı baskı altına alan bir temizliği ve çıplaklığı vardı. Soba, ocak gibi bir şey yoktu. 200 kadar sessiz sakin adam tahta sıralara çökmüştü. 1-2 tane üniformalı görevli aralarda dolaşarak ortalığı kolaçan ediyordu. Duvarda General Boughton, dipnot, selamet ordusunu kuran Metodist papazı, dipnot bitti. Resmiyle bir takım yasak tabelaları asılıydı. Yemek pişirmek yasaktı. İçki içmek, yere tükürmek, küfür etmek, maraza çıkarmak, kumar oynamak yasaktı. Bu yasak tabelaları hakkında bir fikir vermek için bir tanesini sözcüğü sözcüğüne yazıyorum. Kumar ya da iskambil oynarken görülen dışarı atılacak ve bir daha hiçbir koşulda kabul edilmeyecektir. Böyle kimselerin ortaya çıkarılması için bilgi verenler ödüllendirilecektir. Görevliler burada kalan herkesi bu konuk evini kumar denen şeytandan korumakta kendilerine yardımcı olmaya davet ederler. Kumar ya da iskambil oynama kulağa pek hoş gelen sözcüklerdir. Benim gözümde Selamet ordusu konuk evleri her ne kadar temizlerse de genel yoksul konuk evlerinin en kötüsünden daha tatsız yerlerdir. Oradaki insanların bir bölümünde yakalığını rehine koymuş ama yine büro işi yapmaya çalışan temiz ama yıpranmış adamlardır bunlar. Öyle bir umutsuzluk görülür ki bu kimselerin hiç değilse temiz dedikleri selamet ordusu konuk evlerine gelmesi saygınlığa son bir umutla sarılışlarıdır. Yanımdaki masada iki yabancı oturuyordu. Partallar içindeydiler ama birer beyefendi oldukları açıkça görülüyordu. Sözlü santranç oynuyorlardı, hatta hareketleri bir yere yazmıyorlardı bile. Bir tanesi kördü. Konuşurken duydum, bir gece bir yerde kalacak parayı yarım kron, dipnot, eski bir para. Bir kron eşittir 25 penny crown. Dipnot bitti. Günlerce dekleştirememişler. Arada işsiz büro memuru türünden kimseler de görülüyordu. Uçuk benizli ve aslık yüzlüydüler. Onlardan oluşan bir grubun içinde genç bir adam, solgun çehreli biri, heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Garip, ateşli bir tavırla yumruğunu masaya indirerek, şişinerek bir şeyler anlatıyor. Görevlileri işitemeyecek kadar uzaktalarsa dine, kutsal kavramlara karşı şaşırtıcı biçimde ağzını bozuyorlardı. Bakın çocuklar, ne diyeceğim, ben yarın o işi alacağım. Ben o sizin bildiğiniz yalvar yakar olanlardan değilim. Kendimi dik tutmasını bilirim. Şu tabelaya bak, Tanrı rızkını esirgemez. Esirgemezmiş, bana bugüne kadar rızık mızık verdiğini görmedim. Tanrı'nın dediğini yutmam ben. Yuttuğumu gören olmamıştır. Bana bırakın bu işi, ben o işi alacağım. Ve bu ve bu. Konuşmasındaki yabanıl, hareketli biçime kapılmış adama bakıyordum. Kendinden geçmiş gibiydi ya da belki biraz kafayı bulmuştu. Bir saat sonra oradaki büyük salondan ayrı bir ufak odaya girdim. Okuma odası diye ayırmışlardı ama ne kitap vardı ne kağıt. Onun için pek az kimse gidiyordu oraya. Kapıyı açtığımda içeride az önce konuşan memur görünümlü genç vardı. Diz çökmüştü ve dua ediyordu. Kapıyı kapatıp çekilirken çehresini seçebildim. Büyük acılar içinde gibiydi. Yüzündeki anlatımı görünce neredeyse acından ölecek durumda olduğunu anladım. Yatak parası 8 peniydi. Pedi ile benim elimizde 5 peni kalıyordu. Onu kantinde harcadık. Öteki konuk evlerinin bir bölümünde olduğu kadar ucuz değilse de ucuz yiyecek satılıyordu. Çayın fincanı 1,5 peniydi ama herhalde selamet ordusuna yardım diye verildiğini sandığım toz çayla yapıyorlardı. Berbat bir şeydi. Saat 10'da bir görevli ağzında düdükle büyük salonu çepeçevre dolaştı. Herkes ayağa kalktı. Şaşırmıştım. Padiye, ne oluyor dedim. Olan şu ki dedi, yatacaksın. Hem de sallanmayacaksın. 200 adamın 200'ü de koyun sürüsü gibi görevlilerin buyruklarına uyarak yatağa yollandı. Yatakhane 60-70 yataklı koca bir barakaydı. Temiz ve oldukça rahattı ama yataklar hem pek dar hem de birbirlerine pek yakındı. Öyle ki insanın soluğu doğrudan doğruya komşu yataktakinin yüzüne gidiyordu. Sigara içen, ışıklar söndükten sonra konuşan var mı diye denetlemek için içeride iki tane de görevli uyuyordu. Pedi ve ben hemen hemen gözümüzü kırpmadık çünkü yakınımızda bir adam herhalde askerlikten kalma bir hastalığı olsa gerek düzenli aralıklarla bip diye bağırıyordu. Yüksek, insanı afallatan bir görüntüydü. Küçük bir araba klaksonunu andırıyordu. İnsan ne zaman bağıracağını kestiremediği için ses tam bir uyku engelleyicisiydi. Her gece 10 ile 20 arasında insanı uykusuz bırakan bip in kendisinin arkadaşları adama bip diyorlarmış. Ranzasında düzenli uyuduğu anlaşılıyordu. Bu konuk evlerinde koyun sürüsü gibi tıkılmaya razı olan insancıkları uykusuz bırakan nedenlere örnek gösterilebilirdi. Saat 7'de başka bir düdük sesi duyuldu ve görevliler yatakhaneye girip dolaşarak hemen kalkmamış olanları sarsmaya başladılar. O zamandan beri selamet ordusunun çeşitli konuk evlerinde kaldım. Aralarında ufak ayrımlar olsa da bu askeri disiplin hepsinde aynıdır. Ucuz oldukları kesin ama bana göre tam birer düşkün evleri. Hatta bir bölümünde haftada bir ya da iki kez kilisede ayine katılmak zorunludur. Katılmayan çıkıp gidecektir. Gerçek şudur, selamet ordusu kendisini bir yetimhane olarak görmeye o kadar alışmıştır ki konuk evini bile ona bir yetimhane kokusu sindirmeden yönetemez. Saat 10'da beynin yazıhanesine gittim ve bir sterlin vermesini rica ettim. İki sterlin verdi ve gerektiğinde yine kendisine gelmemi söyledi. Böylelikle Pedi ile ben en az bir hafta para yönünden ferahlamış oluyorduk. Günü Trafalgar alanında Pedi'nin bir arkadaşına bakınmakla geçirdik ama adam oralara gelmedi. Gece olunca Strand Rand yakınlarında bir arka sokaktaki yoksul konuk evine gittik. Yatak fiyatı 11 peniydi. Fakat karanlık, pis kokulu bir yerdi. Ve o biçim delikanlıların gittiği bir yer diye biliniyordu. Paris'te görülen apaçlar gibi bir şeydi bunlardı. Yalnız favorileri yoktu. Ocağın karşısında tepeden tırnağa giyimli bir adamla çırılçıplak bir adam pazarlık ediyorlardı. Gazete satıcısıymışlar. Giyimli adam giysilerini çıplak adama satıyordu. Bak buraya diyordu. Görüp görebileceğin en iyi giysiler bunlar. Paltoya yarım kron, pantolona iki şilin, kunduralara bir şilin altı peni, kasketle boyun atkısına da bir şilin. Hepsi yedi şilin etti. Çok beklersin. Paltoya bir şilin altı peni veririm. Pantolona bir şilin, geri kalanına da iki şilin. Hepsine dört şilin altı peni işte. Arkadaş, ver bir beşlik de bir altı peni al git. Haydi al bakalım, meteliğim kalmıyor ha? Giyimli adam soyunuyordu. Üç dakikada durumları tersine dönüvermiş, çıplak adam giyinmiş, öteki ise bir Daily Mail sayfasını peştemal gibi beline sarmıştı. 15 yataklı yatakhane karanlık ve kapalıydı. Korkunç bir sıcak sidik kokusu duyuluyordu ve bu koku öylesine güçlüydü ki insan ilk önce az soluk almaya, ciğerlerini doldurmamaya çalışıyordu. Yatakta yatarken karanlıktan bir adam çıkıp üzerime eğildi. Eğitimli ve yarı yarıya sarhoş bir adamın konuşmasıyla bir şeyler söylemeye başladı. Özel okuldansınız değil mi? Pedi'ye bir şey söylerken konuşmamı duymuştu. Buralarda öyle eski özel okullardan kimse pek görünmez. Ben de eski bir Etonluyum. 20 yıl oldu, biliyor musunuz? Eton Koleji'nin Kürekçiler şarkısını söylemeye başladı. Yanlış söylemiyordu da. Ne güzel tekne kavgası, ot da biçilir. Birçok kişi birden kes şu gürültüyü diye bağırdı. Düzeysiz herifler dedi eski Etonlu. Düzeyleri pek düşük. Size, bana göre acayip bir yer burası. Değil mi? Biliyor musunuz, arkadaşlarım bana ne derler? M nokta nokta derler. Sen iflah olmazsın, doğru? Ben iflah olmam. Bu dünyada alçalabildiğim kadar alçaldım. Bu boktan herifler gibi değil. Onlar isteseler de alçalamazlardı. Biz düşenler biraz birbirimize sarılmalıyız. Hala üzerimizde bir şeyler kalmıştır. Size içecek bir şey sunabilir miyim? Bir şişe vişneli konyak çıkarmaya davranırken dengesini yitirip olanca ağırlığıyla benim bacaklarımın üstüne düştü. O sırada soyunmakta olan Pedi adamı kaldırıp ayaklarının üzerine dikti. Defol yerine git salak. Eski Etonlu sendeliye sendeliye gidip giysileriyle kunduralarıyla yatağa girdi. Gece birkaç kez M nokta nokta, sen iflah olmazsın diye mırıldandığını duydum. Sanki bu sözden hoşlanıyor gibiydi. Sabahleyin hala giysileriyle ve şişeyi kucaklamış olarak uyuyordu. 50'lik bir adamdı. İnce ve yıpranmış bir yüzü vardı. Ne şaşılacak şey, çok şık giyimliydi. O pis yataktan dışarı taşmış iyi cins rugan iskarpinlerini görmek insana bir garip geliyordu. Ayrıca düşündüm ki vişneli konyağın fiyatı da konuk evinin 15 günlük yatak kirası kadar olmalıydı. Şu halde pek kötü durumda olamazdı. Belki böyle yerlere o biçim çocuklar aramaya gelen biriydi. Yatakların Arası 60-70 santimden fazla değildi. Gece yarısı sularında uyanınca burnumun dibinde yastığımın altındaki paramı çalmaya çalışan bir adamı yakaladım. Uykuda numarası yaparak fare sessizliğiyle elini yastığın altına kaydırıyordu. Sabahleyin adamın maymun kollarına benzer uzun kolları olan biri olduğunu gördüm. Pediye yarıda kalan hırsızlık girişiminden söz edince güldü. Canına yandırımın dedi. Böyle şeylere alışmış olman gerekirdi. Bu konuk evleri hırsız yuvasıdır. Tüm giysilerinle yatmaktan başka çaresi yoktur bunun. Ben sakat bir adamın tahta bacağını çaldıklarını bile gördüm. Böyle bir yerde bir kez birini gördüm. Şöyle 90 kiloluk bir herifti. Konuk evine yanında 4 sterlin 10 şilinle gelmiş. Tuttu parayı şiltesinin altına koydu. Bakın dedi. Buna cesedimi çiğnemeden kimse dokunamaz. Yine de dokundular işte. Sabahleyin uyandığında 10 parası yoktu. 4 kişi şiltenin birer köşesinden tutup herifi tüy gibi kaldırmışlar. 4 sterlin 10 şilinini bir daha göremedi.